Ayrım 8.
Hayatın başlaması baz alınıyor. Öte yandan bilim adamlarından büyük bir grubun anne rahmindeki bebeğe müdahale ederken acıyı değil hayatı baz aldıklarını görüyoruz. Birçok bilim adamına göre hayatın ne zaman başladığı sorusu teolojinin veya felsefenin konusu değildir. Bu soruya temel biyoloji kolaylıkla cevap verebilir. Bir asırdan fazladır tıp uzmanları insan hayatının annenin hamile kalmasıyla başladığını bilir. Pensilvanya Üniversitesi Pediatri ve Doğum Profesörü Dr. Alfred Bangioni şunları söylüyor. Ben tıp eğitimimin başından beri insan hayatının gebeliğin başlamasıyla başladığını öğrendim ve hayatın gebelikten yetişkinliğe kadar süregelen tüm devrelerde bulunduğuna inanıyorum. Ana rahmindeki cinine yapılan her bilinçsiz müdahale bir insanın hayatına son verebilir. Paris'te Descartes Üniversitesi genetik profesörü Jeremy Leclon, hayat ne zaman başlar sorusu bir tercih veya bir görüş meselesi değildir. Bu metafizik bir düşünce de değildir. Denenmiş ve sonuçları alınmış bilimsel bir konudur. Her insanın hayatı annenin hamile kalmasıyla başlar diyerek kürtaj fikrine şiddetle karşı çıkar. Randy Alcorn bu hususta daha estetik bir açıklama getiriyor. 30 yaşındaki bir insan buluğ çağındakinden daha çok insan değildir. Bir çocuk bir bebekten daha çok insan değildir. Bir bebek de ana rahmindeki bir ceninden daha çok insan değildir. Her insanın hayatı annenin hamile kalmasıyla başlar ve ölüme kadar devam eder. Bir grup feminist kadının her annenin rahminde büyütmek istemediği bebeği aldırmakta serbest olduğunu, zira bunun kendi vücudu hakkındaki bir seçim olduğunu savunması, Randy Alcorn'un açıklamaları karşısında bir anlam ifade etmiyor. Çünkü bilimin de kabul ettiği gibi, döllenmenin gerçekleşmesiyle birlikte ana rahminde bir insan hayatı başlamaktadır. Bir insanın hayatına son vermeye kimsenin hakkı yoktur. Bu kişi anne de olsa karnındaki insanın hayatına son verme hakkına sahip değildir. Randy Alcorn açıklamasına devam ediyor. Bir vücudun bilimsel tanımı yapılırken bütün vücudun ortak genetik kodu paylaşması esas alınmaktadır. Ana rahmindeki cenin plasenta yoluyla anneye bağlı olmakla birlikte anneden tamamıyla farklı bir genetik kod taşımaktadır. Vücudunun her hücresi kendine hastır. Her hücre annesinin her bir hücresinden farklıdır. Genellikle kan grubu da anneninkinden farklıdır. Eğer cenin erkek ise cinsiyeti de farklı demektir. Bu bilimsel gerçeğe göre hamile bir kadın iki vücut taşımaktadır. Eski inanışta cenin annenin vücudundan bir parça kabul ediliyordu. Eğer cenin annenin vücudunun bir parçası olsaydı, her hamile kadının iki kalbi, iki beyni, iki farklı genetik kodu, farklı parmak izlerine sahip dört eli, iki iskelet sistemi olması lazım gelirdi. Bu görüş, bilimsel gerçeğe aykırı bir fantezidir. Bir şeyin içinde olmak, bir şeyin parçası olmayı gerektirmez. Bir araba bir garajın parçası değildir. Sadece orada park etmiştir. Bir cenin de kendisini taşıyan vücudun parçası değildir. Sadece belli bir süre taşınıp beslenmek için oradadır. Biz de geniş görüşlü olduğuna inandığımız bilim adamlarına katılıyoruz ve şunu eklemek istiyoruz. Toplumun bu savunmasız bireylerine karşı davranış şeklimiz nasıl bir toplumda yaşadığımızı gösterir. Hayata karşı saygımızı kaybettiğimiz an her şeyimizi kaybetmeyi göze almışız demektir. Anne karnındaki bebeğin dünyasını anlamak ve onunla empati kurabilmek için onun hayali diliyle yazılmış bir bebeğin günlüğünü okumaya ne dersiniz? Bir bebeğin günlüğü. 28 Mart. Bugün hayatım başladı. Annemle babam daha bunu bilmiyor. Bir elma çekirdeğinden daha küçüğüm ama şimdiden ben benim güzel bir kız olacağım. 12 Nisan. Birazcık büyüdüm ama kendi başıma bir şeyler yapmak için daha çok küçüğüm. Benim için her şeyi annem yapıyor. Komik olan beni taşıdığından henüz haberi yok. Tam kalbinin altındayım. 17 Nisan. Ağzım daha yeni oluşuyor. Düşünün bir kere, bir yıl içinde veya daha fazla bir zamanda gülüyor olacağım. Daha sonra konuşabileceğim. İlk sözüm anne olacak. Benim daha insan olmadığımı kim söyleyebilir ki? 22 Nisan. Bugün kalbim atmaya başladı. Artık hayatım boyunca hep usul usul çarpacak. Sonra belki yıllar sonra yorulacak ve duracak. öleceğim. Ama şimdi her şeyin başındayım, sonunda değil. 29 Nisan. Her gün biraz daha büyüyorum. Kollarım ve bacaklarım şekil almaya başladı. Fakat bacaklarımın benim annemin kollarına koşarken taşıması için, kollarımın babamı kucaklayabilmesi için çok zaman geçmesi gerekecek. 14 Mayıs. Şimdi incecik parmaklarım oluşmaya başladı. Garip, ne kadar da küçükler ama ne harika olacaklar. Bir kediyi okşayacaklar, top atacaklar ve başka bir ele dokunacaklar. Hatta bir gün keman çalacak, kalem tutacak, resim çizecekler. 23 Mayıs. Bugün doktor anneme kalbinin altında yaşadığımı haber verdi. Bir erkek bekliyorlar ama ben bir kızım. Adımın Zeynep olmasını istiyorum. 3 Haziran. Yüzüm tamamıyla oluştu. Anneme benzemeyi ümit ediyorum. Çünkü o dünyadaki kadınların en güzeli. Yakında gözlerim güneşi, çiçekleri, denizi ve dağları görecek. 10 Haziran. Anne, kalp atışını duyabiliyorum. Sağlıklı bir kızın olacak. Yüzüne dokunabilmek ve gözlerine bakabilmek için sabırsızlanıyorum. 12 Haziran. Ah anneciğim, seni çok seven kızını öldürmelerine nasıl izin verebildin? Bir bunalım yaşadın, biliyorum. Çektiğin acının yüz mislini de ben yaşadım. Beni senden koparırlarken nasıl kaçmaya çalıştığımı, ne kadar çok korktuğumu, canımın ne kadar yandığını bilseydin, mutlaka yaşamama izin verirdin. Oysa yaşasaydım çok mutlu olabilirdik. 3. Bölüm. Doğum öncesi ve doğum anında yaşanan travmaların insan psikolojisi üzerindeki etkileri. Genetiğin kıskacı gevşiyor mu? Neredeyse 100 yılı aşkındır kaderimizin genlerimizde saklı olduğu fikrine esir olduk. Artık Mendel'in fasulyeleri tabu olmaktan çıkıyor. Son bilimsel araştırmalar organizmanın gelişimini kalıtsal genetik şifrelere bir başka deyişle DNA'nın kontrolüne bağlayan görüşü dokunulmaz olmaktan çıkıyor. DNA'nın öncüllüğü adı verilen bu genetik dogmaya göre fizyolojik ve duygusal bütün kimliğimiz genlerin içinde yer alan şifreler tarafından belirlenmektedir. Bu görüş genetik belirleyicilik diye bir terimin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Genlere teslim olmaktan başka çaremiz yoktur. Bütün hayatımız genler tarafından programlanmış bulunmaktadır. Davranışlarda ne zaman sapmalar veya fizyolojide ne zaman değişiklikler meydana gelse, genetik belirleyiciliği savunanlar hemen bunları genetik bozukluğa veya mutasyona bağlayarak meseleyi geçiştiriyorlardı. Genetik belirleyiciliğin savunucuları, fizyolojik ve duygusal kimliğimizin sperm ve yumurta genlerinin bir araya gelmesi esnasında programlandığını ileri sürmektedirler. Bu anlayışa göre annenin rahimdeki cenin üzerinde metabolik destek sağlamanın dışında hiçbir etkisi yoktur. Rahimdeki çocuk üzerinde anne babanın ve çevrenin etkisini neredeyse hiçe sayan bu geleneksel dogma, hücre üzerinde yapılan son araştırmalarda elde edilen bilgilere ters düşmekte ve önemli ölçüde çürütülmüş bulunmaktadır. Genetik belirleyicilik inancının tersine, organizmanın gelişim dinamiği üzerinde çevrenin büyük etkisi vardır ve genetik özelliklerle etkileşim içindedir. Çekirdek içindeki genler, gerçekte proteinlerin, fiziksel özelliklerin ve mekanik temel davranışların şekillenmesinde sorumlu moleküllerin ana kaynaklarıdır. Ancak son araştırmalar, genlerin programlanması ve aktif hale geçmesinin kendi iç mekanizmaları tarafından gerçekleştirilmediğini, çevresel sinyallerle kontrol edildiklerini göstermektedir. Nishot, 1990. Artık şunu biliyoruz ki organizmalar stres altında kendi DNA'larına aktif olarak etki edebilmekte ve çevresel baskılara uyum sağlayabilmek için yeni genler oluşturabilmektedir. Taller, 1994. Genetik olarak önceden belirlenmek yerine organizmalar çevreleriyle dengeli bir şekilde gelişirler ve hedef doğrultusunda seçici olurlar. Science dergisinde Anne Rehberliğine Yeni Bir Bakış adlı bir makalede ebeveynlerin çocuklarına genlerden daha fazla etkili olduklarını belirtir. Çocuğun gelişimi sadece genlere bağlı olmayıp anne baba iştiraklerinin de etkisi altındadır. Özellikle annenin içinde bulunduğu psikolojik ortam ve bebeğe verdiği uyarımlar onun hayatta kalma şansını artırabilir veya azaltabilir. Son bulgulara göre Bir çocuk belirli bir genetik bozukluğa maruz kalsa bile bu bozukluğun etki derecesi dışarıdan aldığı uyarımlara paralel bir değişkenlik göstermektedir. Örneğin hareket ve konuşmalarda tikler oluşturan Tourette sendromunun bozuk ve egemen bir genin varlığı ile ortaya çıktığı ileri sürülmektedir. Ancak araştırmalarda gen bozukluğunun ağırlık derecesi oldukça farklı bir seyir izlediği görülmüştür. Bu farklılık rahimde çevresel etkileri de içeren gen dışı faktörler tarafından düzenlenmektedir. Annenin korku, kızgınlık, sevgi, umut gibi duyguları çocuğun genetik şifresini biyokimyasal olarak değiştirebilir. Çevreye algılayış biçimimiz ve bu algıların yardımcı duyguları kana şifre molekülleri sağlayarak fizyolojik tepkiler oluşturur. Kanda oluşmuş duygularla ilgili bu şifreler doku ve organ hücrelerinin yüzeyindeki belirli bazı alıcı proteinleri harekete geçirirler. Aktivite edilen alıcılar metabolik sisteme ve organizmanın davranışına uyum sağlayan metabolik şalterler gibi çalışırlar. Çevresel sinyallere karşı fizyolojik tepkiler sinir sisteminin endokrin organlarının dolaşım, solunum, sindirim ve boşaltım işlevlerinin düzenlenmesini içerir. Hamilelik boyunca annenin çevreyi algılayışı ve buna gösterdiği tepkiler plasenta aracılığıyla çocuğa kimyasal olarak iletilir. Rahimdeki bebek erken devrelerde annesinin duygusal tepkisini oluşturan detayların farkında olmasa da bu duyguların fizyolojik sonuçlarının ve duyumların farkındadır. Doğum öncesinde çocuğun davranışları aldığı uyarımlara bağlı olarak değişken haldedir. Bu uyarımlar tekrarlandığı zaman çocuğun gelişen davranışsal kimyasında alışkanlıklar oluşturur. Böylece annenin çevresel strese karşı tepkisi ve bunu algılayış şekli çocuğun davranış kimliğini belirler. Davranışlara ait hatıralar ve alışkanlıklar uzmanlaşmış hücre ve doku proteini alıcılarının ortaya çıkmasıyla ilgilidir. Bunlar geçmişteki sinyalleri hatırlamakta filtre görevi görürler. Doğum öncesinde ve doğum anında aktif rol alan davranış filtreleri, yeni doğan çocuğu annenin yaşadığı ortama uymasını kolaylaştırır. Çünkü bebek yeni geldiği ortamın yabancısı değildir. Teknik olarak bu öğrenilmiş filtreler çocuğun ev ortamına çok daha hızlı ve mükemmel şekilde adapte olmasını sağlar. Deneylerle ortaya konan bu gerçeği genlere bağlamak mümkün değildir. Annenin tecrübeleri ve içinde bulunduğu ortam bebeğin davranışları üzerinde etkili olmuş, onu doğum sonrasına hazırlamıştır. Bruce Lipton, 1995. Anneden ve dış ortamdan gelen uyarımların bebek üzerinde etki bırakması için bu uyarımların sık tekrarlanması gerekir. Başka bir deyişle gelip geçen anlık bir kızgınlık veya korku gelişen bebek fizyolojisi üzerinde önemli bir tahribat yapmaz. Hamilelik sırasında özellikle kronik veya devamlı olarak sahip olunan duygular çocuğun duyguları ve davranışları üzerinde belirleyicilik etkisi taşırlar. Annenin genel ruh durumunun çocuk üzerindeki etkisine dikkat çeken Dr. Cevat Babuna, hamilelik sırasında annenin stresten, üzüntüden, büyük heyecanlardan mümkün olduğunca kaçınmasında yarar olduğunu belirtmektedir. Eğer zamanında farkına varılırsa, çocuğun ana rahminde meyil ve alışkanlık kazandığı davranış numuneleri doğduktan sonra psikolojik olarak değiştirilebilir. Ne yazık ki birçok ebeveyn kendi duygu ve davranışlarının hamilelik sırasında çocuklarına geçtiğinin farkında değildir. Rahim içindeki bebek kanda bulunan davranış sinyallerinin etkisi altındadır. Hayat hakkındaki tavırlarını bu sinyaller aracılığıyla kazanır. Hepimiz duygusal kimyamızın kuvvetli ve zayıf taraflarımızı etkilediğini biliyoruz. Gelişen çocuğa bakacak olursak aynı kimyanın rahimdeki çocuğu da aynı şekilde etkilediğini görürüz. Doğmayan çocuğun doyurulması. Doğum doktorluğu çok daha bilimsel olmaya başladıkça ve hamilelik süresince ve doğum esnasında daha fazla teknoloji kullanıldıkça insan varlığının duygusal ve manevi yönlerine daha az ilgi gösterilmeye başlandı. Tıbbi yönlendirme gelişti belki, ancak bebek bekleyen ailelerin hamilelikle birlikte gelen yoğun duygularını kanalize edebilecekleri ve bu duygularla başa çıkabilecekleri oldukça az araç bulunmaktadır. Bebek bekleyen çoğu çiftler kendi potansiyel ebeveynlik duygularının gelişiminden haberdar olmadıkları gibi doğmamış bebekleriyle nasıl diyalog kuracaklarını ve onu nasıl eğiteceklerini de bilmiyorlar. Freud'un yaşadığı dönemlerde çocukta duygu ve kişilik gelişiminin ancak 2 ila 3 yaşlarında başladığı kabul edilirdi. 60'lı ve 70'li yıllarda çocukla duygusal bağ kurmanın doğumdan sonra başlayabileceği inancı yayılmaya başladı. Yine bu yıllarda gebelik, annelik tecrübesinin başlangıç noktası kabul edildi. Ultrasonun tıp hizmetine girmesi, ana rahmindeki bebek hakkındaki görüşleri tümüyle değiştirdi. Bilim adamları varsayımlarla uğraşmak yerine çocuğu rahimde izleme imkanı buldular. Rahimdeki bebeklerin belirli duyum yetenekleri olduğu ve sesli, dokunmalı, görsel uyarıma ve tatlara karşı tepki verdikleri anlaşıldı. Araştırmalar aynı zamanda anne karnındaki çocuğun annesinin duygularına, onun karnını okşayışına, kolunu ve ayağını uzatışına, şarkı söylemesine veya dans etmesine tepki verdiğini ortaya çıkardı. Thomas Verney ve Pamela Weintraub. Profesör Ann Cooker'ın 1959 ve 1966 yılları arasında Oakland'da çocuk sağlığı ve gelişimi üzerine yaptığı bir araştırmada istenmeyen bebeklerde istenen bebeklere oranla doğum sonrası ölümlerin yüksek olduğunu belirtmektedir. Yine aynı araştırmada istenmeyen bebeklerde sosyo-duygusal gelişimin geciktiği, saldırganlık eğilimlerinin arttığı ortaya çıkıyordu. Araştırmaya katılan tüm hamile kadınlara İlk devirlerinden itibaren hamileliklerine karşı bakış açıları soruldu. Bu kadınlar ve bebekleri zaman içinde gözlemlendi. İstenmemenin kısa ve uzun vadeli sonuçları değerlendirildi. Hamileliğini istemeyen kadınlarda hamileliğin 28. gününde istekli kadınlara göre daha fazla düşük vakası görüldü. Araştırmadan çıkan sonuçlara göre rahimdeki bebek annenin kendisini isteyip istememesinden bir şekilde haberdar olmakta, hayata olan bağlılığı farkında olduğu bu duygulara paralel bir gelişme göstermektedir. Rahimdeki hayatın en büyük sürprizlerinden biri duygusal katılımın ve dışa vurumun estetiği ve büyüklüğüydü. Gebeliğin 10. haftasından sonra bebek çok zarif ve anlamlı hareketlerle kendini kontrol etmekte, ihtiyaçlarını ve ilgilerini vurgulamakta, rahatsız edici uyarımları protesto etmekteydi. Bu ne tıbbın ne de psikolojinin beklediği bir gerçekti. Ultrason çalışmaları 15. haftadan itibaren bebeğin annenin gülmesi veya öksürmesi gibi basit uyarımlara dahi tepki verdiğini göstermiştir. Amniyosenteze karşı açıklanamayan tepkileri yaklaştırılan iğneye saldırgan tavırlarıyla kendini koruması, korkusunu ve kızgınlığını göstermesi, bu küçük hayatın önceden düşünülenden çok daha derin olduğunu göstermiştir. Gebeliğin 16. haftasından önce duymanın ve tat almanın gelişmesi, hamilelik sırasında anne ve baba ile yoğun ilişkinin yolunu açar. Ultrasonda gözlemlenen ikizler, tekrarlanan vuruşlar, tekmeler, öpmeler ve birlikte oynamalar gibi hiç beklenilmeyen sosyal ilişkiler ve hislerin gösterilmesi tavırlarını ortaya koymuştur. Bilimsel araştırmalar, anne sevgisinin yeterince alınamaması durumunda, beyinde işlevsellik ve depresyona yatkınlığın geliştiğini, bunların da sosyal olarak yabancılaşmaya, şiddete ve madde bağımlılığına sebep olan hasara yol açtığını göstermiştir. Bazı doğum öncesi travmalarıyla yetişkin saldırganlığı ve madde bağımlılığı arasında ilişki bulunmuştur. Doğum öncesi travmaların şiddetini etkileyen ve çocuk için rahimde yaşadığı tecrübeler kadar önem arz eden başka bir süreç de doğum anıdır. Alışageldiği sıcaklığı, ana rahminin yumuşaklığını, anne kalbinin rahatlatıcı etkisini bırakıp nispeten daha soğuk, parlak ışıkların gözlerini kamaştırdığı, İçinde tanımadığı birçok objenin bulunduğu yabancı bir ortama, hem de dar ve sıkıntı veren bir kanaldan geçerek gelen çocuk için doğum yabana atılır cinsten bir tecrübe değildir. Doğumda annenin bulunduğu ruh hali, endişeleri, korkuları, stresi veya huzuru çocuğa farklı şekillerde tesir eder. Doğum anında annenin ruh halini düzeltmek çocuğun yaşadığı travmanın etkisini azaltacaktır. Anne için doğumun doğal hale getirilmesi, doğumun acı veren bir hadise olmayıp kutsal ve sevinç verici bir hadise olduğunun anlatılması anneye moral ve güç verecektir. Dahası annenin doğumu sadece psikolojik olarak değil, fizyolojik olarak da acısız bir şekilde algılayabileceği yöntemler geliştirilmiştir. Şimdi bu yöntemlerden birini tanıtmak istiyorum. Bazı anneler doğum korkularını gittikçe artan oranlarda sezeryana başvurarak gidermeye çalışırlar. Son yıllarda Amerika'da doğumların %25'i sezeryanla yapılmıştır. Ancak Amerika Kadın Doğum ve Jinekoloji Yüksekokulu ve diğer ülkelerdeki benzer organizasyonlar kadınlara mümkün oldukça normal yolla doğum yapmasını tavsiye etmektedir. Sezeryanlı doğumun bebek üzerinde iki olumsuz etkisi vardır. Biri, sezeryan sırasında anneye uygulanan narkotik ilaçların çocuk üzerinde bırakacağı yan etkilerdir. İkincisi, doğumu müteakip çocuğun anneden ayrı kalma süresinin uzun olmasıdır. Doğumdan hemen sonra anne-bebek beraberliği tahmin edemeyeceğimiz kadar önemlidir. O büyük ve yorucu hadiseden sonra her ikisinin de birbirlerinden güç almaya ihtiyaçları vardır. Anne, bebeğini yanı başında görerek sevinecek, sağlıklı bir yavruya kavuşmanın mutluluğunu yaşayacak, bütün acılarını unutacaktır. Bebek de yeni geldiği yabancı dünyada tanıdık birini yanında hissederek güven duyacaktır. Modern feministlerin de aralarında olduğu birçok kadın kuruluşu, ameliyatsız doğumların kadın ve çocuk sağlığı için daha uygun olduğunu savunmakta, anneleri bu konuda bilinçlenmeye çalışmaktadır. Şahsen bu görüşlere tamamen katılmakla birlikte, annelere sezeryana çok daha sağlıklı bir alternatifin bulunduğunu haber vermek bana mutluluk verecek. Doğumun doğal gidişatını bozmadan, çocuğa bir yan etkisi söz konusu olmadan da acı çekmemek mümkün. Bu yönteme tıp literatüründe epidural anestezi adı veriliyor. Türkiye Hastanesi anestezi uzmanı Dr. Nezih Berksoy bu konuda şöyle açıklayıcı bilgiler veriyor. Doğum normal ya da sezeryanla yapılabilir. Sezeryan çocuğun normal doğum esnasında maruz kalabileceği dar bir kanaldan geçmenin oluşturacağı stresi azaltır. Ancak bazıları anneye verilen narkozun bir kısmının çocuğa geçmesinden kaynaklanan uyuşukluk haline şüpheyle bakabilir. Epidural anestezide ise narkozun çocuğa geçmesi söz konusu değildir. Çünkü verilen ilaç annenin kanına geçmez. Belli bir bölgede bulunan sinirlerin etrafındaki sıvının kılıfına sadece o bölgeye etki edecek şekilde anestezi uygulanır. Annenin kanına verilmediği için annenin kanından kordonla besin ve oksijen alan çocuğa da ilacın geçme riski olmaz. Anneye hamilelik sırasında verilen ilaçlar anne kanından plasentaya geçtiği için olumsuz etkiler gösterebilir. Ama epidural anestezide böyle bir risk yoktur. Doğum doğal bir şekilde ama acısız gerçekleştirilir. Doktor Berksoy, annenin doğum esnasında duyduğu stresin çocuk üzerindeki etkilerini anlatırken şunları söylüyor. Doğum esnasında anne stres yaşar. Bu da annede katekolamin ve diğer stres hormonlarının salgılanmasına yol açar. Bu hormonlar bebeğe geçmekle kalmaz, başka yan etkilerin de oluşmasını kaçınılmaz kılar. Stres hormonları annenin kan damarlarının ve çocuğa besin ve oksijen taşıyan kordonun büzülmesine yol açar. Çocuğa daha az kan, dolayısıyla daha az oksijen gider. Halbuki doğum anı çocuğun en çok oksijene ihtiyacı olduğu andır. Doktor Berksoy, epidural anestezinin stresi azalttığını, dolayısıyla çocuk üzerinde olumlu bir etki oluşturduğunu belirtmektedir. Doğum esnasında epidural anestezi uygulanan kadınların bebekleri, kendilerine bu işlem uygulanmayan bebeklere göre doğum sonrasında daha olumlu fizyolojik belirtiler göstermişlerdir. Kalp atışları ve soluk alıp verişleri daha uygun seviyededir. Doğum esnasında oluşan mor renkleri diğer çocuklara göre daha çabuk pembeye döner.